Hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Altınoluk Dergisi'nin Ağustos 2017 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak değerli dinleyenler, Profesör Doktor Süleyman Derin imzalı Veda Hutbesi'nin Neresindeyiz başlıklı yazısını sunacağız. Tebliğ ve irşatta geçen 23 senenin sonunda Peygamber Efendimiz veda haccında ümmetini toplu halde son kez görmüş ve insanlık tarihi açısından büyük öneme sahip veda hutbesini irad etmiştir. Veda hutbesinde adı üstünde hem sahabesiyle vedalaşmış hem de onlara ileride ümmetinin içine düşebileceği meseleler hakkında uyarılarda bulunmuştur. Veda hutbesinde en önemli yeri Müslümanlar arasındaki ilişkiler teşkil eder. Peygamberimiz insanların mal, can ve namuslarının dokunulmazlığını müminlerin en kutsal mekanı olan Kâbe ve en kutsal zamanı olan hac vaktiyle kıyas etmiş, böylece bu hususta bizlere akıldan çıkaramayacağımız mesajlar vermiştir. Mal dokunulmazlığının uzantısı olarak emanetlere riayet etmek, faizli işlemlerden uzak durmak zikredilmiştir. Can dokunulmazlığı ile ilgili olarak da tüm Müslümanlar Allah katında eşit sayılmış, her tür kan davaları sonlandırılmış, ayrıca kadınlara karşı her türlü şiddet yasaklanmıştır. Kur'an ve sünnetin içselleştirilmiş hali olan tasavvuf hareketi kul hakkı duyarlılığını hep korumuştur. Özellikle Müslümanlara zulüm etmek sufiler açısından en büyük suçtur. Peygamberimizin veda hutbesinde yaptığı kıyasın bir benzerini sufiler arasında meşhur olan şu beyitlerde buluyoruz. Kâbe bünyadı halili Azerest, yani Kâbe Azer oğlu İbrahim'in bina ettiği taş bir yapıdır. Dil nazargahı celili ekberest, kalpse Hakk'ın nazargahı ve onun eseridir. İmam Rabbani Hazretleri hemen her mektubunda bizleri kul hakkı konusunda uyarır. Günahlardan tevbe etmemizi, nefsimizi de devamlı murakabe ederek haram ve şüpheli şeylerden uzak durmamızı tavsiye eder. Mektupları arasında aşağıda seçtiğimiz tevbe, inabe, vera ve takva konulu mektup Peygamberimizin veda hutbesinin şerhi gibidir. Geniş konulu bu mektupta biz imamın Allah haklarıyla değil de kul hakları ile ilgili meselelerdeki hassasiyetlerini ele almaya çalışacağız. Şöyle der İmam Rabbani: madem ki ömrümüzün değerli bölümünü isyanlar, kusurlar ve hatalarla geçirdik, artık bize yakışan tevbeden, inabeden, vera ve takvadan bahsetmektir. Allah Teala buyuruyor: ey müminler! Hep birden Allah'a tevbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz. Günahın açığını da gizlisini de bırakın. Bu ayetler gösteriyor ki günahlara tevbe etmek her Müslümanın üzerine farzdır. Peygamber Efendimizin günde 70 kez istiğfar ettiğini belirten imam, günahlara tevbe etme ve bir daha onlara dönmeme kararlılığından kimsenin müstani kalamayacağını söyler ve kul hakları ile ilgili günahlardan nasıl tevbe edileceğini şöyle açıklar: kullara karşı işlenen zulmün tevbesi, öncelikle haksızlığın ortadan kaldırılması, haksız olarak alınmış malların iadesi ve hak sahiplerinden helallik alınmasıyla gerçekleşir. Ayrıca onlara iyi davranmak ve dua etmek gerekir. İmama göre hak sahibi ölse dahi üzerimizden mevtanın hakkı düşmez. Yine de onu ödemek gerekir. Bunun yolunu imam şöyle tarif eder: şayet hak sahibi ölmüşse onun adına Allah Teala'dan mağfiret talep etmek ve iyilik yapmak, tevbeye konu olan malları çocuklarına ve varislerine geri vermek lazımdır. Şayet varisleri bilinmiyorsa haksız olarak alınan malın veya yapılan haksızlığın miktarı kadar mal, hak sahibi veya haksız yere eziyet görmüş kimse adına fakirlere ve miskinlere sadaka olarak verilir. Peygamberimizin ifade ettiği üzere müminlerin mal, can ve namusları o kadar kutsaldır ki kul hakkına girenler sadece tevbe edilerek bunlardan kurtulunmaz. İmamın tarif ettiği şekilde ve şartlar müsaade ettiği oranda haklar hak sahibine geri verilmelidir. İmam Rabbani bu hususta başka sufilerin sözleriyle de bizleri ikaz etmeye devam eder ve şu sufilerin sözlerini paylaşır. Abdullah bin Mübarek Hazretleri ise şöyle der: bir kuruşluk haramdan gelen malı geri vermek, 100 kuruş sadaka vermekten üstündür. Yine denmiştir ki, yarım gramlık haksız kazanılmış gümüş parayı sahibine iade etmek, Allah katında 600 hac-ı mebrurdan iyidir. Üzülerek ifade edelim ki, bugün İslam ülkelerinin genelinde, ticarette, ziraatte, hemen tüm ilişkilerde bu hassasiyet son derece azalmış durumdadır. Peygamber Efendimizin hadislerinde ve özellikle de veda hutbesinde neyi yapmayın dediyse bugün tüm bu günahlar fazlasıyla yapılmaktadır. Müslümanların malları, canları, namusları kolayca heder edilebilmekte, hatta bazı Müslümanlar şüpheli faizli kaynaklardan elde ettikleri kazançlarla hayır işleri yapmaya kalkmaktadırlar. Halbuki kaynaklarımızda haram kaynaklardan elde edilen paralarla hayır yapılamayacağı açıkça bildirilmiştir. İmam Rabbani bu hususa Hasan-ı Basri'den şu rivayeti bizlerle paylaşır. Hasan-ı Basri Hazretleri demiştir ki, zerre miktarı vera onun 1000 katı oruçtan, namazdan daha hayırlıdır. Ebu Hureyre ifade etmişlerdir ki, bugün vera ve züht ehli olanlar yarın kıyamet günü Allah Teala'nın meclisinde bulunurlar. Sufiler haram işlemek bir tarafa, şüpheli işlerden bile uzak durmayı tavsiye ederler ve buna vera ismini verirler. Maddi konularda başka kulların hakkına girmemek için öteden beri züht hayatını tavsiye etmişlerdir. Öyle ki çoğu zaman kendi haklarından vazgeçmişlerdir. İmama göre hadislerde ifade edildiği üzere tüm günahların başı dünya sevgisidir. Bunun halli ise kulun takdire rıza göstermesi ve aza kanaat etmesinde yatar. İmam mektubunda dindarlığın bu yönünü şu hadisi şeriflere dayanarak ifade eder. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre Hazretlerine şöyle buyurmuştur: vera sahibi ol, insanların en abidi olursun. Hazreti Peygamber buyuruyor ki, Allah Teala şöyle buyurmuştur: ey kulum, üzerine farz kıldıklarımı yerine getir ki insanların en abidi olasın. Sana haram kıldıklarımdan uzak dur ki insanların en takvalısı olasın. Sana verdiğim rızka kanaat et ki insanların en zengini olasın. İmam Rabbani, saliklerin üzerinde bulunan kul haklarını ifa etmede acele etmeleri, hayırlı işleri ertelememelerini tavsiye eder. Zira insanın yarına çıkma garantisi yoktur. Şeytan daha gençsin, ömrün uzun, ileride yaparsın şeklinde tevbemizi geciktirmeye çalışır. Bu tür tembelliklerin önüne geçmek için imam şu hadisi bizlere aktarır. Hazreti Peygamber bir başka hadisinde de buyurmuştur ki, sonra yaparım diyenler helak oldu. Onlar inşallah ileride tevbe ederim derler. Özetle sufiler Peygamber Efendimizin Müslümanın mal, namus ve can dokunulmazlığı konusunda geçen uyarılarını yerine getirme hususunda hassas davranmışlardır. Bugün bu hususta ümmet olarak büyük bir zafiyet içinde bulunduğumuz açıktır. Ne var ki Allah Teala tevbe kapısını bizler için hep açık tutmuştur. Rabbimizden niyazımız bu hassasiyetin bizlere tekrar başvurulmasıdır. Değerli dinleyenler, programımıza ilk olarak Profesör Doktor Süleyman Derin'in Hacıgan'dan Mektuplar bölümünde yer alan Veda Hutbesinin Neresindeyiz başlıklı yazısını paylaştık. Bir diğer yazıyla devam ediyoruz Sesli Dergi'ye. Cafer Bekiroğlu, Sürre-i Humayun Alayları ve Haç Yolculuğu demiş yazısının başlığında. Size bir teklifim olacak. Gelin oturup ecdadın unutulmaz hizmetlerinden birindeki mükemmel işleyişin satır başlarını konuşalım. Her yıl kutsal topraklara sefer eden haç yolcularıyla Sürre-i Humayun kafileleri arasından süzülerek geçmişin aydınlığından geleceğe umut devşirelim. Surre kelime olarak içine para konulan kese veya cüzdan demektir. Sure-i Humayun'sa dağıtımı haç zamanına yetiştirilmek üzere Osmanlı padişahları tarafından Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere ve Kudüs-i Şerif'teki kutsal mekanların görevleriyle civarlarında bulunan yoksullara, alimlere ve salihlere dağıtılmak üzere gönderilen para kesecikleri ve muhtelif hediyeler demektir. Tarihte Surre ilk defa Abbasi halifesi El-Muktedir Billah zamanında gönderilmiştir. Osmanlı döneminde ise ilk Surre Sultan Yıldırım Bayezid zamanında gönderilmiştir. Fatih Sultan Mehmet ise İstanbul'un fethinin Hicaz bölgesinde duyurulmasına hususi ehemmiyet vermiş ve saltanatı süresince kutsal bölgelere her yıl belli miktarda altın ve hediyeler göndermeye devam etmiştir. Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı fethetmesinden itibaren Hicaz bölgesi Osmanlı'nın yönetimine geçmiş ve devam etmekte olan Surre geleneği müesseseleştirilerek devlet politikası haline getirilmiştir. Surre-i Humayun geleneğini Mehmet Ali Paşa gailesi gibi mücbir sebepler dışında hiç aksatılmadan Devlet-i Aliye'nin son günlerine kadar devam ettirilmiştir. Hatta son Osmanlı padişahı Sultan Vahdettin Mekke-i Mükerreme, Medine ve Kudüs-i Şerif İngilizlerin himayesine girmesine ve 1919 ila 1922 yılları arasında devletin imkanları son derece kıt olmasına rağmen bütün zorlukları aşarak uygulamayı sürdürmüştür. Osmanlı sultanları kutsal bölgelere götürülen hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesine ve zamanında yetiştirilmesine fevkalade önem vermişlerdir. Gönderilecek para kesecikleriyle diğer hediyeler her yıl tam vaktinde hiç aksatılmadan temin edilirdi. Peygamber Efendimiz'in kabri şerifine örtülen kisve-i saadetle Kabe-i Muazzama'ya örtülen Sitare-i Kâbetullah ve görevlere giydirilecek hilatler, peşkirler, nalınlar ve tahta kaşıklar büyük bir özenle sayısınca hazırlanırdı. Bilhassa kabri saadet örtüsüyle Kâbe örtüleri dualar ve salavatlarla dokunur, değişim esnasında mübarek mahallerin yıkanması için Isparta'dan hususi olarak gül suyu getirilirdi. Hazırlanan hediyeler her yıl belirlenen vakitte törenle saraydan çıkarılır ve ilk hareket noktası olan Üsküdar'a muhteşem törenlerle uğurlanırdı. Oradaysa Surre-i Humayun emini ve Üsküdar mutasarrıfının katıldığı bir heyetle Aziz Mahmud Hüdayi dergahına, Doğancılar Mektebi'ne ve Karacaahmet Türbesi'ne uğranarak dualar edilirdi. Kafile bir gün Üsküdar'da konakladıktan sonra kuşluk vaktinde haç kafilesiyle birlikte hareket ederdi. Surre-i Humayun'un güzergahı şöyleydi. Surre alayı Üsküdar'daki Ayrılık Çeşmesi'nden hareket ettikten sonra Kartal, Gebze, İznik, Lefke, Vezirhan, Söğüt, Eskişehir, Bolvadin, İshaklı, Akşehir, Ilgın, Ladik konaklarına uğrayarak Konya'ya varılırdı. Konya'dan hareketle İsmil, Karapınar, Ereğli, Ulukışla, Ramazanoğlu Yaylası, Gülek Boğası ve Kütüklü konaklarından geçilerek Adana'ya ulaşılırdı. Adana'dan hareketle Misis, Kurtkulağı, Payas, Belek, Antakya, Zambakya, Şuur, Madik, Hama, Humus, iki kapılı Nebek ve Kuteyfe menzilleri geçilerek Şam'a ulaşılırdı. Burada İran, Azerbaycan ve diğer doğu vilayetlerinden hacca gidecek kafileler Surre alayına katılırdı. Şam ve civarındaki mukatalarla vakıflardan Harameyn'e gönderilecek hediyeler de yine burada Surre'ye ilave edilirdi. Kafile her vilayetin sınırına girişte ilgili vali, mutasarrıf veya bunların görevlendireceği kişilerce karşılanırdı. Sınırlarına girilen vilayet dahilinde kendilerine eşlik edecek askeri birlikler bir önceki vilayetin kolluk kuvvetlerinden kafileyi teslim alırlardı. Vilayet merkezine gelişte kafilenin tamamına yetecek miktarda çadırlar kurulur ve her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için önceden tedbirler alınırdı. Buna rağmen kabilelerin etkin olduğu bazı bölgelerde müessif hadiseler cereyan etmiştir. Hac yolcularının ve Surre-i Humayun kafilelerinin yağmalanmasına cüret edilmiş, mukaddes yolun yolcuları hunharca katledilmiştir. Ancak Osmanlı bu kabil hadiseleri bu asaleti ancak böylesi yaraşır dedirtecek tedbirlerle önlemeyi bilmiştir. Ve derhal Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere, Kudüs-i Şerif surrelerinin yanında bir de Urban surresi ihdas etmiştir. Bu da şöyle tatbik edilirdi. Kafileler her kabilenin sorumlu olduğu bölgeye girişinde kabile reisine padişahın mektubuyla birlikte hilatler, çeşitli hediyeler ve kesecikler için de altınlar takdim edilirdi. Böylece onların vereceği mihmandarlar eşliğinde salimen bölgeden geçilmiş olurdu. Bu şekilde belirlenen yol takip edilerek ilk önce Medine'ye varılır ve orada bir hafta kalınırdı. Surre Emini ve Medine kadısıyla birlikte ulemanın huzurunda gönderilen hediyeler açılarak hak sahiplerine teslim edilirdi. Ravza-i Mutahhara'nın içi ve dışı Isparta'dan hususi olarak getirilen gül suyuyla tekbirler ve salavatlar eşliğinde yıkanıp örtüsü değiştirilirdi. Mekke-i Mükerreme'de de aynı şekilde gönderilen hediyeler hak sahiplerine dağıtılır ve Stare-i Kâbetullah'ın değiştirilmesinde benzer merasimler icra edilirdi. Surre-i Humayun 1517'den 1864 yılına kadar karayoluyla develer ve katırlarla nakledilirdi. Yukarıda bahsettiğimiz güzergah takip edildiği müddetçe kafile Recep ayının 12'sinde Üsküdar'dan hareket eder ve günlük ortalama 50 kilometre yol kat ederdi. Menzillerin arası yaklaşık bu kadar olacak şekilde belirlenmişti. Yolculuğun Şam'a kadar olan kısmında gündüzleri hareket edilip geceleri istirahat edilirdi. Şam'dan sonraki kısmındaysa coğrafi şartlar ve güvenlik sebebiyle geceleri hareket edilip gündüzleri istirahat edilirdi. 1864 yılında Süveyş kanalının açılmasıyla birlikte Surre-i Humayun ve Haç kafileleri 1908 yılına kadar Paşa Kapısı Limanı'ndan hareket etmiştir. Bu tarihten sonra ulaşım kolaylaştığı için Surre-i Humayun'un yola çıkma tarihi 15 Şaban'a alınmıştır. Paşa Kapısı Limanı'ndan sonra İzmir, Kıbrıs ve Rodos limanlarına uğrayarak Beyrut Limanı'na, oradan da karayoluyla Şam'a ve Medine'ye ulaşılırdı. 1908'den sonra ise Hicaz demiryolu hattının faaliyete girmesiyle kafile trenle gönderilmiştir. Osmanlı arşivlerinde mevcut binlerce vesikaya müracaat etme imkanı bulanlar şunu görecektir ki, Devlet-i Aliye'nin 500 yıl sürdürdüğü bu kutlu seferler, tarihte eşine az rastlanır nezaket ve zarafet örnekleriyle dolu bir aşk yolculuğudur. Harameyn-i Muhteremeyn'e hizmetkar olma yarışıdır. İnceden inceye düşünülmüş tedbirlerle hiç aksatılmadan işleyen mükemmel bir organizasyondur. Bir de Üsküdar'dan, Beşiktaş'tan, Şehremeni'den kutsal mekanlara hediye gönderenlerin, onları kabul edenlere yazdıkları şükran ve minnet dolu satırlarsa birer nezaket örneği olarak kayıtlara geçmiş durumda. Gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor. Şanlı tarihimizin altın sayfalarından birini teşkil eden Surre-i Humayun, çok şükür bütün safahatıyla tevsik edilmiştir. Aylarca süren meşakkatli yolculukların saatler içinde kat edildiği günümüzde hac ve umre heyecanını diri tutmak ve bugünkü imkanları en verimli şekilde kullanmak için ecdadın yürüyüşüne bakmak lazım. Değerli dinleyenler, programımızda bugün son olarak Cafer Bekiroğlu'nun kaleme aldığı Surre-i Humayun Alayları ve Hac Yolculuğu başlıklı yazıyı paylaştık. Evet, Altınoluk Dergisi'nin Ağustos 2017 sayısından aktardık yazılarımızı. Böylelikle programımızın da sonuna gelmiş oluyoruz. Yarın yine aynı saatte Sesli Dergi'de yeni yazılarla buluşabilmek ümidiyle. Geceniz hayır olsun. Hoşçakalın.